Merhabalar, Üretim Bandı'nın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Bugünkü konuğum Anadolu'nun bağrından olacak. Öyle İstanbul'dan, Avrupa'dan değil. Abdullah Uraşkan. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Ne haber?
İyidir, evde karantinada, bayramın ilk gününde seninle beraber podcast yapmanın mutluluğunu yaşıyorum.
Evet, değil mi? Bayramın ilk günü.
Evet.
Bayramın kutlu olsun bu arada. Tabii yayınlandığında bayram falan olmayacaktır muhtemelen de.
Aynen.
Bayağı sonra ne zaman yayınlanacak kim bilir. Neyse, ben seninle böyle sosyal medyadan tanışıyorum. Böyle hiç denk gelemedik. Hı-hı. Her ne kadar aynı coğrafyada da olsak da, tabii ben artık orada değilim de İstanbul'dayım. Hı-hı. Hep merak ediyordum böyle Anadolu'da nasıl oluyor, ne seyrediyor diye. Böyle bir denk getirdik. Çok güzel oldu. O yüzden hemen başlayalım diyorum. İlk kendinden ve çalıştığın firmadan bahseder misin?
Ben Abdullah Uraşkan, Siber Uzay Teknolojilerinde uzaktan çalışıyorum. Trabzon'da yaşıyorum, evliyim, iki tane çocuğum var. 7 sene kadar evden çalıştım. Son 2 senedir de Teknokent'te Trabzon'da bir ofisimiz var. Orada çalışıyorum. Siber Uzay Teknolojileri şu anda Okulayla adında bir uygulama geliştiriyoruz biz. SaaS bir uygulama bu. İşte 400'e yakın müşterimiz var. Onlara okulların işte velileriyle, kendi içerisindeki iletişimleriyle ilgili çözümler sunuyoruz aslında. Kendimizi teknoloji şirketi olarak tanımlıyoruz. İçeride yaptığımız bayağı bir intern kullandığımız proje, uygulama ya da ne bileyim farklı çözümler var. Genel olarak aslında böyle.
Çok iyi, zaten yeterli. Hı-hı. Şimdi burada şeyi merak ediyorum. Sadece Okulayla mı var? Başka sadece o projeye çalışıyorsunuz sanırım.
Şöyle söyleyeyim, belki dinleyenler bilir. Coop adına bir sosyal ağ yapmıştık biz. Hı-hı. O olmadı. FriendFeed'i mekaniklerini barındırıyordu üstünde. Sonrasında işte bu Okulayla'ya yöneldik. Şimdi de fena gitmiyor. Dolayısıyla Okulayla'yla devam ediyoruz ama işte bir CRM uygulamamız var. Ürün haline getirmediğimiz. İşte bir sürü dediğim gibi içeride ufak tefek, ilerleyen dakikalarda belki konuşuruz. Geliştirdiğimiz çeşitli şeyler var. Tool'lar var, uygulamalar var. Her biri aslında ürün olma potansiyelinde fakat bir türlü ilgili konsantrasyonu gösterip ürün haline getiremediğimiz şeyler diyebilirim çoğu için.
Anladım. Peki burada hangi teknolojiyi kullanıyorsunuz? Hangi programlama dillerini? Özellikle mesela Okulayla için de konuşabiliriz. Genel olarak da konuşabiliriz.
Programlama dili olarak Okulayla'nın çekirdeğini biz .NET'te yazmıştık. Normal .NET, yani .NET Core'a geçirmedik.
Anladım,
C# kullanarak yazdık. İşte içinde klasik JavaScript, CSS. Bunun yanında mikroservislerimiz var. Go'da yazdığımız, yine .NET'te yazdığımız servislerimiz var ama yavaş yavaş tüm servislerimizi, mikroservislerimizi özellikle Go'ya geçiriyoruz. Bunun yanında Android ve iPhone uygulamalarımız var. Bunlar için işte Swift, Java kullanıyoruz Android tarafında.
Native yani.
Aslında şöyle, uygulamalar native ama WebView içerisinde aslında bir şey gösteriyoruz biz kullanıcılara, deneyim sunuyoruz. Ama bizim uygulamanın yapısı gereği native'e de çok fazla işimiz var. Çünkü video processing ya da ne bileyim işte fotoğraf yükleniyor çok sayıda, video yükleniyor. Bunları native tarafta halledip WebView'la ya da başka yöntemlerle kendi geliştirdiğimiz ya da uydurduğumuz diyeyim, böyle çok alışılagelmiş değil bazı yaptığımız şeyler, o şekilde çözüyoruz diyeyim.
Neden böyle alışılagelmemiş şeyler yapıyorsunuz?
Şimdi şöyle söyleyeyim, şey bilirsin, işte PhoneGap vardı, hı-hı, daha React Native ya da benzeri çözümler evet, çıkmadan evet, önce. Xamarin vardı, bu kadar olgunlaşmamıştı. Biz o dönemlerde hatta şey vardı, jQuery Mobile diye bir tane kütüphane vardı.
Aynen.
Bu dediğim 6 sene önceye, 5 senesi falan rahat var da, şimdi tarihleri karantinadan dolayı gün, tarih hep birbirine şey karışmış durumda.
Evet.
Biz o dönemlerde bayağı bir araştırdık, şeyi düşündük biz, fark ettik daha doğrusu. Yani mevcut işte o ara çözümleri, işte hibrit uygulama geliştirme çözümlerini öğrenmek, oradaki problemlerle uğraşmaktansa biz kendimiz ilerleyelim. Yani biz kendimiz harmanlayalım bazı şeyleri. Çünkü baştan çok kompleks değildi bizim uygulamamız. Sonra kendi web view'umuzu falan yazmaya başlayınca, değişik feature'lar da gelince, zaman içinde biz her şeyi kendimiz yapmak durumunda kaldık. Çok da fazla uzatmayayım. Bu arada şeyi de söyleyeyim, onu unuttum. Bayağıdır da Vue'la geliştirme Vue yapıyoruz. Yani evet, ön tarafta, front end'de yavaş yavaş projeyi Vue'ya geçiriyoruz. Aklıma başka da bir şey gelmiyor.
Peki orada Vue'nun, yani şey, aslında iki şey soracağım. Bir tanesini şu hemen backend'den sorayım. Daha doğrusu çok şey soracağım da toparlayarak sormak istiyorum. Şimdi mikroservis yapıya geçmeniz yeni mi oldu? Başta böyle mi başladınız? Bu monolitti. Yoksa hadi parçalayalım dediniz ve neden Go? Yani güzel bir neden var mı? .NET, C# devam edebilirim.
Şöyle söyleyeyim, biz bir kere mikroservisi Coop zamanında da, yani bugünkü manasıyla mikroservis değil de yani daha doğrusu bugün daha çok popüler oldu. Herkes kullanıyor ama aslında bu çok eski teknolojiler biliyorsun. Evet. Biz KUP zamanında da birçok şeyi mikroservislerle çözüyorduk aslında. Ama tabii o zamanlar full .NET yazıyorduk C#'la. C#'la bazı şeylerin yazılması çok zor. Yani ufak bir SMTP servisi yazmaya kalksanız işte bir sürü bağımlılıklar var. Uygulamayı deploy etmek bayağı bir zor. Bir de birden fazla dosya çıkartıyor. İşte DLL'lerin uyum sorunu var. Bir sürü problem var. Bir de en büyük problem Windows'ta çalışıyor. Tabii Windows demek bir noktada da para demek. Sonuçta daha büyük diskli, daha güçlü bilgisayarlara ihtiyacınız var sunucu tarafında. Şimdi Go'da şöyle oluyor. Go hem bu tip servisleri yazmak için çok ideal. Yani küçük küçük servisleri yazmak için ideal. Hem de tek bir dosya çıkartıyor, çalışabilir. O dosyanın içinde her şeyi barındırıyor ve herhangi bir runtime ihtiyacı olmamasından dolayı da aslında mikroservis için biçilmiş kaftan diye biz düşündük. Dolayısıyla da son 3 senedir sanıyorum yavaş yavaş yeni yazdığımız servisler zaten hep mikroservis oluyor. Mikroservise geçiriyoruz sistemimizi ama büyük kısmı okul ailenin şu anda monolit.
Yani böyle bir performans kaygısı ya da kodun büyüme kaygısı gibi değil de aslında.
Aslında o da var. Yani şöyle söyleyeyim. Ha. Şimdi mesela biz o zaman direkt şey vere vere gideyim. En son özelliklerimizden bir tanesi okullara böyle ön muhasebe şeklinde bir şey vermek. Öyle bir hizmet veriyoruz. Yani gelirini giderini takip ettiği bir feature'ımız var bize. Şimdi bunu biz normal bizim kullandığımız veri tabanı da aslında şey. Çok böyle alışılagelmiş bir sistem değil. İşte ilerleyen dakikalarda belki ondan da bahsederim konu açılırsa. Data biraz büyüdüğü için biz artık yeni geliştirdiğimiz özelliklerin hepsini data artık o kadar büyümesin hem de yedek alması, replikasyonu kolay olsun diye servislerle beraber datayı aslında bölme yoluna da gittik diyebilirim. Yani sorduğun için söylüyorum. Motivasyonlarımızdan bir tanesi de şey, datayı artık core datayı aslında çok fazla büyütmeden her servis kendi datasını yönetsin, kendi replikasyonunu yönetsin. O yüzden de mikroservise yavaş yavaş geçiyoruz.
Yani her bütün servisler kendi veri tabanından sorumlu
tabii, aslında. Tabii. Her şeyi de kendisi sorumlu.
Peki bu şey nasıl oldu? Frontend'e döneceğim. Hı-hı. JavaScript dedin sonra Vue.js geçişi dedin. Yani hı-hı, orada evet. Vue nedeni var mı? Özel bir nedeni yoksa hani ya da niye böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz?
Şimdi şöyle bizim uygulamamız şey nasıl tarif edeyim? Normal klasik HTML'in içine işte Model View Controller kafasıyla bir hı-hı şeyimiz vardı. Tasarımımız vardı. Birçok yerde de jQuery ile beraber işte Ajax işlemlerini yaptığımız şeyler var, ekranlar var. Tabii hı-hı günün sonunda bu işin doğası gereği kod yönetilemez bir hale geliyor aslında. Yani şöyle söyleyeyim, komponent haline getiremiyorsunuz birçok şeyi. Getirmeye kalksanız da hoş olmuyor, uzatmayayım. Yani sonuçta pure JavaScript ile bile bir sürü şeyi komponent yapabilirsiniz belki evet, ama işte state yönetmek olsun, ne bileyim deploy etmek olsun bayağı bir dert oluyor. Zaten AngularJS ilk çıktığından beri ben onu yakından takip ediyordum. Sonradan aramız açıldı. Hiç kod yazmadım ama gelişmeleri sadece takip ediyordum. Hatta belki Knockout.js evet falan vardı. İşte jQuery template vardı. Bu işlerin atası diyebiliriz onun için. Codebase'imizde hala bir miktar var. Ama ben Vue şeyden dolayı çok sevdim. Böyle öğrenmesi çok kolay geldi bana. Böyle React falan nasıl söyleyeyim? Biraz daha JavaScript ağırlıklı bilmeniz gerekiyor aslında. O yüzden Vue seçtik. Vue'dan da memnunuz açıkçası. Sonradan bayağı da bir şey oldu. Ekosistemi de büyüdü. Hatta GitHub'da falan da bayağı bir şey popüler oldu yani hiç beklenmedik şekilde. İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Yani bizim şöyle bir şeyimiz var aslında kafa yapımız. İşte bize şey soruyorlardı KUP zamanında. Neden MS SQL kullandınız veri tabanını? İşte bizim İlker abi var patronumuz. Bütün teknoloji şeylerine karar veren, sistemi tasarlayan, sistemin mimarı aslında. Çünkü biz MS SQL biliyoruz. Şu anda da biz Vue biliyoruz. Vue öğrendik bir miktar. Bütün problemlerimizi de tabii bütün problemler derken UI'deki problemlerimizi de Vue ile çözüyoruz.
Anladım. Yani orada aslında biraz daha kendinize yakın bir kütüphane olduğunuz için olayları halledebiliyorsunuz hızlı bir şekilde.
Tabii oraya bir parantez açabilirim aslında. Hı-hı. Şundan da seçtik Vue'yu. Vue içerisinde handlebar notasyonunu kullanıyor. Yani işte süslü parantez, süslü parantez içine şey yazıyorsunuz. Hı-hı. Değişken ya da neyse o. Bizim kendi Vue engine'imizde de biz yıllar önce handlebar vari bir implementasyon yapmıştık. Dolayısıyla aslında kendi HTML'imizi gerek duyduğumuz zaman tabii kopyalayıp direkt Vue'nun içerisine template olarak koyuyoruz. Çok ufak tefek değişikliklerle mesela ilgili sayfayı Vue'ye geçirmiş oluyoruz. Böyle de bir şeyimiz var. Bize sağladığı güzellik var yani.
Orada Ember.js'e de bakabilir misiniz aslında? Yani ne kadar Vue'ye yakın bilmiyorum ama anlattığın şeyler oturuyor.
Hı hı. Ya zaten şey, bu neydi adı? İkonu hatta bıyık unuttum şimdi. Mustache miydi neydi? Bir template şeyi var. Şimdi unuttum, aklıma gelmedi bir türlü.
Kimler? Ha, bıyık. Pardon. Konu bilemedim.
Takıldım ha. Neyse. Yani şey,
Neyse,
büyüğü
önemli
ben
değil.
şeyden
Evet.
dolayı çok sevdim. Bu single file component olayı var ya, tek bir dosyanın içerisinde template'i, JavaScript'i, CSS'i yazabiliyorsunuz. Beni en çok cezbeden kısım oydu. Bir de state gayet güzel bir şekilde yönetilebiliyor. Çok değerli toplu duruyor komponentler. Yani temel seçme sebebimiz bunlar aslında.
Anladım. O zaman ya güzel de böyle view ne bileyim hala iyi mi?
Ya hala emi derken?
Yani başta böyle çok hype yaptı. Böyle bir React'in önüne geçiyor gibi oldu. Ondan sonra böyle daha duyamaz mı oldum ya da benim ilgim mi değişti bilmiyorum. Ben hiç bakmadım bu arada da. Ama hep sizlerden böyle Twitter'da, GitHub'da görüyordum. Sanki şu şimdilerde böyle bir daha hani daha popülaritesi düştü mü yoksa bana mı öyle geliyor bilmiyorum.
Ya valla şöyle söyleyeyim. Ben hiç, çoğu zaman daha doğrusu hiç demeyeyim de, popülariteyle fazla ilgilenmiyorum. Çünkü yılların getirdiği iyi veya kötü bir deneyimim var. Deneyimimiz var daha doğrusu. Biz ona göre seçim yapıyoruz. Yani hype olup olmaması ya da popüler olup olmaması çok fazla bizi bir şey, kütüphane ya da bir framework içeri alırken çok fazla o bizi şey yapmıyor. Yani bizim işimizi görüyorsa, doğru görüyorsa, performans anlamında bir şey de yoksa, problemi yoksa, bizim için önemli kriterler bunlar. Yani hype olmuş, olmamış.
Yok, hype'lık öyle değil. Doğru görüyordur da işinizi kontrol ediyor. Sonuçta open source bir proje olduğu için öyle hani geliştirilmesi daha hızlı mı yavaşladı mı o
Ha
anlamda.
yok,
Yani...
hiçbir problem yok benim
Okey.
gördüğüm kadarıyla, gayet güzel gidiyor.
Süper o zaman. Yani bu işte community falan iyiyse orada zaten bir problem çıkmaz. Peki veri tabanı yapısı tarafında ne alemdesin?
Bizim şöyle, yine okul ailenin şeyinden bahsedeyim. MySQL kullanıyoruz. Fakat bizim katip adında bir tane şeyimiz var. Kendi yazdığımız graph database'imiz var. Altta sadece store olarak biz MySQL'i kullanıyoruz. Yani MySQL'in kendisiyle aslında hiçbir işimiz yok. Öyle, onu öyle söyleyebilirim. Yani şöyle söyleyeyim. İşte belki de milyar kayıt olmuştur. Tek bir MySQL tablosunun içinde 8 tane falan sütun olan bir yapıdan bahsediyorum. Neredeyse hiç bağımlılığımız yok MySQL. Yani hiçbir şeyimiz yok. Dediğim gibi sadece store olarak kullanıyoruz. Bizim geliştirme hızımızı az kişi, yani biz iki kişiyiz developer olarak. Ağırlıklı olarak okul aileyle ben ilgileniyorum. Bu katip dediğim alet hiçbir repository katmanı, hiçbir veri tabanıyla, yani bir feature geliştirileceği zaman veri tabana dokunulmadığı için, biliyorsun multi tenant uygulamalarda bu migration işleri falan hep problemdir, derttir. Bizde mesela hiç öyle problemler yok. Ben feature'ı geliştiriyorum, deploy ediyorum, hiç veri tabanına falan dokunmuyoruz. Ve yaklaşık katibi de 8 senedir falan herhalde kullanıyoruz aralıksız. Bir problem de yaşamadık şimdiye kadar. Dolayısıyla bizim aslında bel kemiğimiz katip diyebilirim. Yani çok hızlı şekilde veri tabanı işlemlerini yapıp yönetebiliyoruz. Ve her yazdığımız kod da multi tenant çalışıyor.
Peki bu katibe yani bir ne noktada ihtiyaç duydun? Yani nasıl doğdu? Nasıl geliştiriyorsunuz? Yoksa kendi başına duruyor öyle zaten işinizi görüyor mu? Open source mu? Ne yapıyor?
Hayır. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hatta başta söyledim, yani bazı şeylerimiz ürün olabilecek bir şeyde, olgunlukta aslında. Tabii open source yapmak için ya da ne bileyim satılabilir bir şey yapmak için daha farklı gereksinimler de oluyor. Ama temelde vaat ettiği her şeyi yapabiliyor. Biz dediğim gibi KUP adında bir sosyal ağ geliştirdik. Orada biz çok fazla, her ne kadar proje fail etmiş olsa da, teknoloji olarak bayağı bir deneyim kazandık diyebilirim. Çünkü biliyorsun sosyal ağlarda çok fazla işte okuma, yazma ya da ne bileyim çok daha düz işlerden farklı senaryolar da oluyor. Ya biz günün sonunda şeyi fark ettik. Bizim bir graph database'e ihtiyacımız var. İşte o dönemlerde Neo4j popüler olmaya başlamıştı yavaş yavaş. İşte İlker abi katibi yapmaya başladı. Şeyden dolayı. İşte bir feature geliştireceksin. İşte bir repository yazman lazım ona. İşte veri tabanıyla haberleşen bir kısmı olması lazım. Ve bunların dediğim gibi tenant başına olması lazım. İşte yeni bir özellik geliştiriyorsun. Datanın tipi değişiyor. Yeni bir sütun gerekiyor veri tabanında. Bir sürü müşterim var. Hepsine gidip tek tek bir migration kodu çalıştırman lazım. O işlerde data büyük olduğu zaman çok kolay olmuyor. Aslında tamamen buradan çıktı diyebilirim katip için. Ve dediğim gibi çok az kod yazdığın için veri tabanı ile ilgili neredeyse hiç kod yazmıyorsun. Hatta ben şöyle söyleyeyim, 5-6 yıldır ben SQL hiç görmedim. Direkt işte bir obje oluşturuyorsun ya da bir obje oluşturup İşte çeşitli relationlar tanımlayabiliyorsun hızlı bir şekilde. Günün sonunda da çok az eforla çok fazla iş yapabiliyorsun. Katip, evet. Şimdi çok da düşünmemiştim üzerine de. Enteresan geldi bana.
Yo çok çok sıkıntı değil yani oradaki yapıyı ilk kez duyuyor. İlk kez duymuyorum duyduğum bir şey ama canlı bile ilk kez duyuyorum. Ama bu şeyi merak ettim yani bunu topluluğa ya da dışarıya verebilirsiniz ya. Yani açabilirsiniz. Ya da böyle tool'lar var, araçlar vardır zaten açık da size yaptığınız bir şeyi.
Bizim ya şöyle söyleyeyim, genelde kendi ihtiyaçlarımıza spesifik çözümler gibi başladığımız, sonradan genelleştirdiğimiz ama dediğim gibi ekibimiz görece küçük. Yani bunu açmak demek, şu andaki mevcut kodu açsak çok fazla bir anlam olmayabilir. Sağını solunu toplamak lazım belki, dokümant etmek lazım, o tip şeyleri tamamlamak lazım. Dolayısıyla ama gelecekte şu anda biz katibin, daha doğrusu biz diyorum ama bunlarla hep İlker abi ilgileniyor. Katibin Go versiyonu da var. Bu arada katip dediğim işte database sunucusu diyeyim ona ben. İşte kendi replikasyonu var, cluster şeklinde çalıştırılabiliyor falan. Bir sürü de şey var yani kendi içinde özelliği ve biz Katibin şu anda kullandığımız halini C# yazdık. Hı-hı. Gayet de memnunuz dediğim gibi. Şu ana kadar hiç bizi yarı yolda bırakmadı. Hiçbir problemde yaşamadık.
Süper, çok güzel. Peki bu sistem cloud'da duruyordur tahminimce.
Hayır.
On-premise mi?
Evet, bizim kendi sunucularımız var. Tüm oradaki şeyi, infrastructure'da biz yönetiyoruz.
Ha, peki bunun için bir DevOps gibi bir şey var mı yoksa gene sen mi yapıyorsun?
Ya şöyle, işte İlker abi ilgileniyor şeyle, işin mimarisiyle. Makineler, işte network olsun, DevOps operasyonları olsun, oradaki konfigürasyonlar olsun, güvenlikle ilgili kısımlar olsun. Onları hep İlker abi yönetiyor. Ben de daha çok işin kod yazma kısmıyla ilgileniyorum açıkçası. Dediğim gibi evet, tasarımın geneliyle İlker abi ilgileniyor evet.
Sen bir demin iki kişiyiz. Ben dedin hani full stack çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla.
Tabii full stack. Bizde şey yok.
Backend frontend diye ayrılmıyor.
Aynen öyle.
Ama bu deployment işleriyle ve server tarafındaki işlerle de sen ilgilenmiyorsun ki
yok,
başka biri.
Şöyle ilgilenmiyorum derken hiç ilgilenmiyorum manasında değil. İşte bunların bir paternimiz oluyor bizim günün sonunda. O paterni İlker abi belirliyor. Ben sadece işte çoğu zaman bu paterni uyguluyorum aslında, işletiyorum.
Peki ya bu tarafta tek kişi çalışmak zor değil mi ya? Ya da seni mutsuz etmiyor mu? Gelişimini engellemiyor mu? Böyle biriyle tartışmamak, takım olmamak sıkıntıya neden olmuyor mu?
Ya aslında biz takımız, yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki tek olmanın yani insani özellikler açısından bazı dezavantajları oluyor. O yüzden zaman zaman da yani geriliyorsun. İş yaparken de geriliyorsun. Ama ben kendi adıma çok mutluyum. Bir hedefimiz var. O hedef bizi aslında diri tutuyor. Hedefimiz de şu: güzel işler yaptığımıza inanıyoruz. Her ne kadar kimse bilmese de şu anda. Günün sonunda...
Ne zaman öğreneceğiz?
Eyvallah. Bir şekilde insanlığa faydalı diyeyim. Çok da sevmediğim bir şey, cümle ama. Birileriyle paylaştığımız zaman güzel şeyler ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Yani maddi karşılığı olan da şeyler olabilir bu şeyler. Aslında bu ayakta tutuyor, öyle söyleyeyim. Yoksa çok zor. Yani
şimdi onun dışında aslında şunu demek istedim. Tabii ki orada okey de. Mesela kod review, test yazma, kodun kalitesi. Çünkü tek başına kod yazdığı zaman insan baldır küldür yazabilir. Sen bunlara nasıl dikkat ediyorsunuz ya da şirkette nasıl oluyor bunlar?
Şimdi şöyle, şu anda bizim Go tarafında başka projeler de geliştirmeye çalışıyoruz. Başka sistemler, daha doğrusu uygulama geliştirme platformu yapmaya çalışıyoruz Go'da. Öyle bir projemiz var. Bu okulardan tamamen ayrık. Ama sonuçta oradaki know-how'lardan da faydalanıyoruz. Çünkü yıllardır kod yazıyoruz. Yıllardır işte bu hangi tool ne için lazım, niye lazım, geliştirdiğimiz tool'lardan da biliyoruz. Böyle bir şeyimiz var. Ayrı bir projemiz var. Şeyi unuttum ya ben.
Neyi?
Soruyu unuttum.
Soru şu. Yani sen şimdi tek başına çalışıyorsun. Code review, test yazma, kod kalitesi, best practice'ler. Yani hani tek başına olunca istediğin gibi at koşturabilirsin. Orada nasıl bir durum
şimdi
var?
Şimdi şöyle. Bizim o Go'da yeni yaptığımız düzende, öyle söyleyeyim, test driven gidiyor aslında her şey. Ama buradaki test araçlarını dahi biz geliştiriyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani
ya oradaki biz kavramını konuşalım mı? Bir bunu anlat. Hep bize biz diyoruz. Abi her şeyi siz yazmışsınız.
Ya bu aslında beni aşan bir şey. Şöyle beni aşan bir şey. Bunu İlker abinin anlatması lazım. Şimdi ben de anlatırım ama.
Ama bunları yapan milyonlarca tool var. Neden oturup bir de buna vakit harcıyorsunuz?
Ya çünkü şöyle oluyor günün sonunda. Şöyle söyleyeyim. En son ben bir şey yapacaktım. iOS için ve Android için bu mobil uygulamalarda onboard denilen ekranlar var. Yani ilk uygulamayı açıyorsun, sana şeyi gösteriyor. Uygulama hakkında bilgiler ya da uygulama sahibi bir şeyler anlatmak istiyorsa onlardan anlatmak istiyor falan. Şimdi hazır şeylere baktım, kütüphanelere. Şimdi bir kere çok tedirgin ediyor bizi genelde. Şimdi alıp kullanıyorsun, kendin bir şeyler katmaya çalıştığın zaman genelde problemler, yani düz bir şey yaparsan hiçbir problem yok. Ama birazcık sağından solundan değişik bir şey yapmaya kalktığın zaman ya da sonuçta günün sonunda hepimiz müşterilere iş yapıyoruz. Müşteri değişik bir şey istediği zaman onu oraya yediremiyorsun. Bu sefer adamın kodunu mıncıklamaya başlıyorsun, adamın kodunu öğrenmeye başlıyorsun. Orada da ciddi bir efor harcaman gerekiyor. Biz de diyoruz ki zaten atla deve değil yani bu şeyler, mekanizma. Kendimiz basitini yapalım. Hem şeyi öğrenelim, işin nasıl yapıldığını. Çünkü bir şey yaparken çok farklı alanlarda çok farklı deneyimler kazanabiliyorsunuz. Ve müşteri bir şey istediği zaman zaten her şey bizim olduğundan dolayı çok rahat eğip bükebiliyoruz. Nitekim o dediğim şeyi, onboard mekanizmasını kendim çok daha bana sorarsan güzel bir şekilde çözdüm diye düşünüyorum. Bu tool meselesi de öyle aslında. Yani bir test aracına bakıyorsun. Yani senin kafandakini çözmüyor. Biz birazcık over engineering diyorlar ya. Hı-hı. Biz daha doğrusu İlker abi, şimdi onun adına konuşmam gerekiyor. Hatta çok da böyle bunun tartışmasını çok yapıyoruz. Yani hazır var, işte ne bileyim Docker var. Niye Docker'ı kullanmıyoruz da falanca şeyi kendimiz yazıp kendimiz develop edip deployment tool'u ne kadar biz yazıyoruz bunu. Çok tartıştığımız konular bunlar. Dediğim gibi biraz over engineering var işin içinde. Ama başta da söylediğim o hayallere ulaşmak için de çok böyle sıradan şeylerle uğraşmamak gerekiyor diye de düşünüyorum.
Ya çok sıradan değil. Yani ben biraz daha orada farklı düşünüyorum. Yani hani hı-hı, sonuçta atıyorum bir framework kullanıyorum ben. Adı Ruby on Rails. Ve bu bana bir convention, hı-hı, veriyor. Ben bu convention dışına çıkar isem her türlü security, hı-hı, best practice, kod yazma hızı bilmem ne, performans diyor ki hayır. Hı-hı. Onun için mesela atıyorum bir authentication var ve topluluk bu, o yüzden sordum mesela Vue.js olayında. Bir şey var ve, hı-hı, topluluğun çoğu bunu kullanıyor. Görüyorsun bu kütüphane bilmem ne ve gayet de esneyebildiği kadar esniyor. Hani çok esnetmek istiyorsan forklarsın, kendin devam edersin. Yani sıfırdan kalkıp bir gidip o katmanda bir şey yazmak, hele authentication gibi daha zor bir problemi çözmek bana senin dediğin gibi şu an çok over engineering geliyor ve yani hani hadi bunu yaptım, okey, başka bir fork yazdım. Yani bunu dışarıya açabilirim. Yani o zaman da ben böyle bir şey yaptım. Buyurun arkadaşlar kullanın derim ama o da ayrı bir efor tabii. Kullanılmaya başlandığı zaman demin senin de dediğin gibi, hı hı, bir doküman olmak zorunda, ağzı yüzü düzgün olmak zorunda ve hani gelen bir şey, request'leri de okuyup kabul etmen ya da etmemek zorundasın. Hani orayı bir main...
Tabii doğru. Hı hı.
İşte bu bana yani hani öbür türlü sizin bakış açınız, demin sen dedin işte Kubernetes var kullanabiliriz. Deminden beri hep aynı iş, sen kendimiz yapıyoruz kendimize. Ya bir yandan güzel, okey, ama o kadar küçük bir ekipte ne bileyim daha hızlı olması gerekmiyor mu bir şeylerin? Artık daha fazla müşteriye ulaşmanız, daha fazla para kazanmanız ve daha fazla iş yapmanız gerekmiyor mu?
Doğru, bu çok da tartışılabilir bir konu. Ama orada şöyle bir nüans var. Mesela bu katip dediğim tool'u mesela biz diyelim ki bir senede geliştirdik. Çok böyle bizim merkezimizde duran bir şey diye, uygulama diye söylüyorum. Ama ondan sonra bunun bize kazandırdığı yani inanılmaz bir şey var. Zaman ve fayda var. Dolayısıyla şimdi mesela bizim normalde ASP.NET MVC, işte senin Ruby on Rails dediğin gibi MVC diye bir şey var. .NET'in web uygulaması geliştirmesi için framework'ü var. Biz mesela onu da kullanmıyoruz. Kendi yazdığımız bir, çok itici mi geliyor bilmiyorum da.
İtici değil ama şey için de çok zor Abdullah. Yani şirkete yeni gelen için de çok zor.
Çok zor. Bilmiyorum yani çünkü. Şöyle söyleyeyim.
Ve oradan çıktığında da onun için hiçbir anlamı yok onun. Nereye gidiyor? Onu kullanamayacak ki. Başka bir şirkette yok öyle bir proje çünkü.
Doğru katılıyorum sana. Yani bunları dediğim gibi biz çok düşünüyoruz. Hatta şey de konuşuyoruz. Şimdi bir iş ilanı vermeye kalksan. Yani aynen öyle. Yani mesela ben şu anda işi bırakıp başka bir iş arasam. Yani ne yazabilirim CV'mi açıkçası bilmiyorum. Bu dediğine ben katılıyorum. Ama bizim yolumuzda böyle bir yol. Yani sen başta dedin ya siber uzay çok iddialı. Bu tamamen İlker abinin vizyonuyla alakalı bir durum.
Ya tabii ki bunu tartışmıyorum. Ben kendi görüşümü, ben anlamaya çalışıyorum sadece. Hani biraz daha pragmatik yaklaştığım için ben çözümlere. Çünkü bu pragmatik bir çözüm değil. Yani başka bir yoldan. Uzun vadede pragmatik olabilir ama kısa vadede değil. Yapalım, olalım, görelim, bitirelim, sunalım. Ha performans problemi bilmem ne. O zaman bir daha düşünelim. Yani hani amaç ürünü çıkarabilmek. Biraz daha...
Vallahi şöyle söyleyeyim. Bizde bir tek Elasticsearch ve Redis var. Servisleri dışarıdan kullandığımız diyeyim. Ki bu ikisini de biz çok uzun zamandır kullanıyoruz. Hatta
keşke Redis'i de yapsaydınız. Key value yani.
Şöyle söyleyeyim. Yapılmışı var. Ama şu anda Redis'i açıkçası değiştirmedik onlar. Şimdi dediğim gibi mesela şu anda bir uygulama geliştirme platformu yapmak için bayağı bir uğraşıyoruz. Şimdi bunu hazır sağdan soldan alacağın kütüphanelerle gerçekleştirmek bilmiyorum. Şu anda sesli düşünüyorum. Ne kadar mümkün olabilir çok emin değilim.
Ya tabii ki sen şimdi kalkıp böyle birebir bağımlıya oturmaz. yapmak istediğin şey. İlla ki eksikleri olacaktır. İlla ki müşterilerin taleplerini karşılayamayacaktır ama sen de hak veriyorsun da ki öyle yapıyorsunuz. Müşteri nerede dediği de yapılmaz zaten günün sonunda yani.
Ya zaten tabii ya zaten şu da var. Şimdi 100 bin kişi diyelim bir kütüphaneden falan memnunsa ve sen memnun değilsen zaten burada başka bir şey vardır, durum vardır.
Bu da o, evet o da farklı. Okey. Ya ben şeye diyeceğim Abdullah. Şimdi o kadar çok şey anlattın ki. Sen dedin ki günün sonunda Twitter'da şöyle bir tweet attın. Sen attın eminim. Günün sonunda kurut yapıyoruz yani.
Creative. Evet evet doğru.
Nedir yani falan dedim. Abi öyle değil işte yani. Hani bak kendin de anlattın. Ben de buna çok katılmıyorum. Evet öyle yapıyoruz ama o create, read edilirken, update edilirken, delete edilirken olan arkadaki olaylar. Niye öyle bir tweet attın? Hadi sansasyonel bir soru sorayım sana.
Ya şey, neye sinirlendin
yani ortalık?
Yok yok ben sinir değil de yazılım iş, yani yazılım geliştiricilerin zaman zaman özellikle bazı popüler gözüken Twitter'da ya da sosyal ağlarda geliştiricilerin bu mesleği çok fazla abarttığını düşünüyorum. Şey olarak abarttığını yani sen de şimdi takdir edersin ki bir uzay gemisi de uzaya giderken bir yazılım kullanıyor. Şimdi
evet, evet.
Dolayısıyla çok da böyle şımarıp bütün dağları ben yarattım havasına girmemek lazım. Ve sektörde işte kaç tane paraşüt var mesela? Yani Türkiye'de mesela...
Var çok yani biz ön muhasebeye var kendiniz de yapmışsınız.
Yok
ön
yok şey olarak çok... paraşüt var şimdi bizim şey olarak yani paraşüt
ne olursun, pardon.
Şimdi paraşütün yaptığı database yazma okumayla birisinin ne bileyim bir basit bir portal için database yazıp okuması bir değildir. Şöyle bir değildir. Bir sürü siz problem çözüyorsunuzdur. Adam 10 kişi kullanıyordur, kullanmıyordur. Veri tabanına yazaması da bir şey olmaz. İşte bir transaction yoktur. Gerek yoktur çünkü aynen. Falan. Dolayısıyla ben şuna inanıyorum. Uzatmayayım çok da fazla lafı. Günün sonunda çok büyük işlerle uğraşmıyoruz. Ve ben yani
ya orada işte,
kimse bana inandıramaz çoğunluk olarak.
Tamam ama yani okey burada çok haklısın. Buna bir şey demiyorum. Ben de bunu düşünüyorum. Ve ben bunu her zaman da diyorum. Mesela yeni arkadaşlara da diyorum. Ama bana biraz şey geliyor. Yani yaptığın işi saygısızlaştırıyorsun işte.
Hayır,
yani kendine bunu dersen bu işi hani büyük işlerle uğraşmıyoruz. O zaman ben de şöyle bir cevap veriyorum. O zaman abi daha büyük işlerle uğraş. Ya. Hadi hani sen dedin ya uzay mekiği. O zaman git uzay mekiği yapmakla çalış. Yani ya, tutan ne? İşte,
şimdi şöyle benim oradaki sitemin birçok insanı zaten yani deneyimli yani deneyimlerken okuduğunu anlayacak insanlara zaten benim bir lafım yok. Zaten bunun nereye gittiği belli o sözün. Ben sadece şuna kendi adıma fitil oluyorum. Bir de şey var bu klavye delikanlı diyorlar ya. Hı-hı. Yani günün sonunda lokal hosta yaptığım bir şeyle müşteriye verdiğim bir şey aynı değil.
Evet.
Ve sen eğer müşteri için hiçbir zaman hayatının hiçbir döneminde bitmiş bir ürün geliştirmemiş, satmamış, parasını almamışsan senin yaptığın şey aslında bitmemiştir.
Tabii
benim
ya.
Gözümde. Ben
çok,
böyle düşünüyorum.
Çok
dolayısıyla ben buna aslında atıfta bulunmak istedim. Zaten Twitter'da o yüzden sevmiyorum. Şimdi 100 karakter, 200 karakterle şey yapamıyorsun, ifade edemiyorsun durumu. Çoğu zaman da belki görmüşsündür. Linç ediyorlar. Başından sonundan
ya,
anlayın.
Evet,
konuşunca da özür dilerim. Konuşunca da şey... ya işte öyle dediğin anlaşılmış. İşte o Twitter'ın doğası da öyle bir doğa. Yani.
Aynen.
Yanlış anlaşılmışsa da özür dilerim yani. Ne diyeyim?
Yok ben şahsım adına soruyorum. Birileri de diye demiyorum ama ben şuna üzülüyorum. Yani eğer sen bunu kendine diyorsan.
Kendime demiyorum ki ben zaten...
Okey başkaları sen orada öyle yazdın diye ben yapıyoruz ki bu olay nedir deyince hani biz diye konuşuyorsun ya. Yani abi o zaman ne yapalım yani ne yapalım ne bileyim başka meslek yapalım sana geldi aklıma. Yani.
Ya tabii yok veremedim. Yok anladım.
Ama şimdi daha iyi anladım. Sen orada bir yerlere bir şeyler demeye çalışmışsın. Okey abi.
Tabii yani çok fazla şov yapmamak lazım öyle söyleyeyim.
Ya şovu da yaparsın kardeşim ben senin yanında olsam bu kadar şeyi kalkıp anlatırım yani hani. Bir blog yazı.
Ya şimdi şov yapalım da dediğim gibi bir şey yapabilmemiz lazım. Bizim ülkede de şöyle bir durum var. Şimdi biraz konuşayım. Konuşayım derken. Şimdi söylediğim bazı şeylerin dikkate alınması için ya çok zengin olman lazım. Tamam mı? Ya da müdür, genel müdür böyle büyük bir firmada öyle bir yere yani öyle bir unvanın olması lazım. Şimdi bir şey yazıyorsun kimse şey yapmıyor. Kale almıyor. Saçma sapan bir konferansta adam mesela diyor ki İşte girişimci olacaksanız diyor mesela sabah 4'te kalkın. Lan herkes onu beğeniyor, retweet ediyor. Ya bu yani bunu o adamın ağzından duyman gerekmiyor ki senin. Zaten eğer bir şey yapacaksan sen çok çalışman gerektiğini bilmelisin zaten. Ya ben benim tüm isyanım, tüm şeyim atarlıyım yani. Bazen de şey diyorlar mail atıp abi kibar bir insansın normalde de hiç Twitter'dan çok böyle sert gözüküyorsun. Halbuki sertlikle alakası yok. Ben doğru gördüğüm şeyi söylemeye çalışıyorum. Yani
ya
fazlası
onda
değil.
çok dışarıya kaydık da ben bu kral ya bu kadar şimdi aslında soru bak not aldım buraya. Bu kadar çok şey konuştuk ki hep farklı şey bilmem.
Korkuyorum yalnız Twitter'dan.
Ondan sonra sen böyle hatta ya tweet'i sen mi attın? Bir an düşündüm. Böyle bir o tweet'in üzerinden gelince bayağı bir şey çıktı senden. Ya günün sonunda evet dediğin gibi ya bir de şey var tabii ki yani hani kimin neyi nasıl anladığıyla alakalı olay tamamen. Benim buradaki aslında sistemim şu biraz. Yani bu kadar şey yapıyorsunuz. Ve hani mesela şu an bu podcast aracılığıyla ben öğreniyorum. Bir, ikincisi başkaları da öğrenecek. İşte bir aracı koymanız. Ya bir şey yani ne bileyim bir blog var mıydı bilmiyorum. Hani bir şeyler
Yok.
anlatabilir. Katibe neden ihtiyaç duydunuz? İşte o Kubernetes yerine nasıl bir teknoloji geliştirdiniz? Mesela işte dedin ki GoDaddy yapıyoruz. Test driven gidiyoruz. Ne gibi sıkıntılar yaşıyorsun Türkiye'de? Çünkü bu konular hep göz ardıydı. Yani dünyada bence Türkiye özelinde değil artık. Daha test yazmak zor zor geliyor. Hani falan fıstık ve de neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsun? En önemlisi neden hep kendi teknolojilerinizi geliştiriyorsunuz da var olan şeyleri kullanmıyorsunuz gibi şeyler. Ya ne bileyim Medium'da ya da kendi blogunuzda yazabilirsiniz sayfalarca bence. İlla da şey olmanız gerekmiyor ki, otorite olmanız gerekmiyor bunu yapmanız için. Yani
Doğru
biraz
doğru.
orada vitamini o yönde yani.
Ya biz bu yönde aslında çoğu zaman şey yaptık. Hatta böyle yani
Biraz eksik
yüzde bir
bizden de o
milyon.
yönde abi
Şöyle
kupu
söyleyeyim.
bile.
Biz şimdi kupu yaptık. Sonuçta Türkiye'de teknik hiçbir problemi olmayan, feature set olarak eksiği olmayan, düzgün çalışan, anlık çok yüksek sayılara çıkmasına rağmen hiçbir fire vermeyen, ne bileyim down olmayan bir sistem tasarladık, yaptık, çalıştırdık. Yani nasıl söyleyeyim? Biz bunu bile düzgün aktaramadık insanlara aslında. Şey olarak aktaramadık. Yani kullandığımız teknolojiler odur, budur. O dönem için söylüyorum. Sanırım bir 10 sene falan oldu bu dediğim kupu geliştirdiğimiz zaman. Stack Overflow şeyini açıklamıştı o dönemde. Hiç unutmuyorum. Teknoloji, yani hangi teknolojileri kullandıklarını. İşte Redis'i kullanıyorlar. O zaman tabii Redis şu andaki kadar popüler bir şey değil. Araç değil. İşte Lucene kullanıyorlardı. Search, işte Index. Şu anki Elasticsearch de alt tarafta Lucene kullanıyor mesela. Bir baktık zaten biliyorduk da insanların şey ilgisini çekti. Yani hani şey algısı var ya .NET'te yapılıyorsa bir şey kötüdür bu. İşte yüksek trafik karşılamaz. Yani
Evet.
sonuçta
Stack Overflow'a çok şaşırmıştık. .NET
ya
gelince
yani az deneyimli insanlar zaten şey biliyor. Yani mesele dillerde, platformlarda değil yani. Sonuçta onu insan kodunu yazacak. En optimum şekilde, en ne bileyim security açığı varsa da o senin yazdığın koddan kaynaklanıyor. %99.9 ihtimalle. Çünkü yılların birikimiyle bir noktaya gelmiş bir yazılım dilinden bahsediyoruz ya da bir işletim sisteminden bahsediyoruz. İşte MS SQL kullandık diye bizi eleştirdiler ki biz MS SQL'i de o zaman madem teknoloji konuşuyoruz ondan da bahsedeyim. Biz MS SQL'i de o zaman normal relational manada kullanmadık
al
zaten.
işte hiç
Ama şöyle
şaşırmadım.
bir ama problem şu. Şimdi sen sosyal ağ yapıyorsan her şey dinamik. Insertlerinin, update'lerinin çok hızlı olması
Tabii.
lazım. Get yaptığın zaman çok hızlı bir şekilde bir sürü yerden data topluyorsun. Dolayısıyla relational database'in çözeceği problemler değil bunlar.
O zaman kullanabileceğiniz şey yok muydu? Daha graf.
Şöyle söyleyeyim, MongoDB yeni yeni duyulmaya başlanmıştı ki hatta Facebook'un bir database'i vardı şimdi unuttum adını dediğim gibi uzun zamandır veri tabanlarına hiç bakmıyorum bile hiç yani bayağı bir oralar olgunlaştı biz de hiç dokunmuyoruz. Onlarda data kaybı oluyordu. Biz dolayısıyla MS SQL ile devam etme şeyi almıştık o zaman, kararı almıştık. Ki yapımız şey de çok müsait yani. MS SQL altına başka bir database koy, hepsinde çalışacak şekildeydi. Ya oradaki İlker abi anlayabilir diye söylüyorum şu anda söyleyeceğimi. Timestamp'i hesaplarken kullandığı şey, yöntemde yarın öbür gün işte birinde diyelim ki long tipi var, diğerinde long tipi yok. İşte atıyorum şeyde MongoDB'de belki vardır bilmiyorum örnek olsun diye söylüyorum. Yani en ince ayrıntısına kadar düşünülüp planlanıp yapılmış sistemler. Ama dediğim gibi günün sonunda kimse bunları bilmiyor. Bunu bir tek ben biliyorum. İşte İlker abi biliyor. Bizim yakınlarımız biliyor. Çok konuştuk. Blog yazalım. Abi anlat, yaz, video çek. Bir türlü. İnşallah bunu dinledikten sonra bu işlere birazcık daha önem veririz.
İnşallah. Peki şey nasıl oluyor Abdullah? Şimdi aslında birkaç şey sormak istiyorum. Birleştirip soracağım hepsini ve bir cevap almak istiyorum senden. Şimdi az kişi çalışıyorsunuz. Çok fazla şey var. Buradaki yani tartışma nasıl oluyor? Mesela İlker karşınıza abi ben böyle bir şey tasarladım alın ya yapın mı diyor. Orada tartışıyor musunuz? Yaptıktan sonra da o kodlar bir review ediliyor mu? Burası olmuş burası olmamış şeklinde tartışıyor
Şöyle
musunuz?
söyleyeyim, bizde her şey tartışılıyor bir kere. Şimdi müşteriden Şimdi eğer okul aile için konuşuyorsak müşteriden bir şey geliyor. Müşteriden derken müşterilerden aslında. Yani tek bir müşterinin talebini çoğu zaman bekletiyoruz. Başka müşteriden gelecek mi diye. Klasik şeyler bunlar. İlgili özellik eğer genelleştirilebiliyorsa ne kadar genelleşebiliyorsa o kadar genelleştirmeye çalışıyoruz ilk başta. Yani fikir olarak. Yani şunu da yapsa iyi olur. Hani işte mesela sözleşme diye bir şey yaptık. Sözleşme yaptık ama adam atıyorum yarın öbür gün çek senet de orada tasarlayabilsin. Bilmem ne de tasarlayabilsin. Bunu böyle bir kafamızda genelleştirmeye çalışıyoruz. Nasıl olur olmaz. Zaman zaman günlerce konuşuyoruz, tartışıyoruz. Zaman zaman dövüş kıyamet. Günün sonunda ortak bir karara varıyoruz ama buradaki İlker abi çok deneyimli bir geliştirici. Hatta 50 yaşına yaklaştı. Hala aktif kod yazan. Bayağı ben bilgisine, tecrübesine güvendiğim nadir insanlarda. Çok ileriye dönük şeyler yapabiliyor analizler. İşte şunda hemfikiriz, hemfikiriz. Ondan sonra C#'a daha dokunmuyor İlker abi. Ben implement ediyorum işte servisleri falan. Son bir gözden geçiriyoruz. Sonra yayın alıyoruz. Ondan sonra ben işte bug çıkıyorsa bugları fixliyorum. Ama evet, bir review test yapmıyoruz falan o süreçten sonra. Test yok.
Okey tamam bug'ı zıplayalım. O bug çıkarsa teknik destek, internet teknik üzerinden mi geçiyor? Ya bayağı bir...
Yok.
Ha okey.
İşleyişi ben şöyle izah edeyim. Bizim şimdi iki tane arkadaşımız var şeyde. Bizim Davutpaşa kampüsünde Yıldız Teknik ofisimiz. Orada iki tane arkadaşımız var. Onlar işin müşteri hizmetleri tarafında daha çok mesai harcıyorlar. Müşteriden bir problem geldiği zaman zaten uygulama üzerinden de müşteri problemimizi iletebiliyor. Diğer türlü call center gibi arıyorlar bizi. İşte şöyle bir problem var. Yani bizim oradaki arkadaşlar bakıyor gerçekten problem mi diye. Problem değilse müşteriye geri dönüp izah ediyorlar durumu. Gösteriyorlar veya neyse o. Problem varsa işte Trello kullanıyoruz biz yönetim için. Bir tane kart oluşturuluyor. İşte ekran görüntüsü ya da ne bileyim mobil device'a onun bilgileri falan eklenip orada şeye bırakılıyor. Benim yapmama. Ben de bakıyorum. Çoğu zaman oradan da seken şeyler olabiliyor. Yani problem yok aslında. Yanlış anlaşılmış hikaye veya senaryo. Problem varsa da ilgili şey yapıyorum. Bug'ı fixliyorum.
Neden sen fixliyorsun başka bir developer fixlemiyor?
Şöyle söyleyeyim. Bizde tek developer benim.
Ha okey. Onlar developer.
Onlar geliştirici değil. Onlar sadece uygulamayı support'unu veren arkadaşlarımız.
Anladım.
Yani bug'ı da ben fixliyorum. Feature'da ben geliştiriyorum o noktada.
Sen olmasan ne olacak acaba?
Ha, hiçbir şey olmaz.
Ne biliyorsun?
Şöyle söyleyeyim. Hiçbir zaman... Yani herkesin yeri dolar, öyle söyleyeyim.
Ama işte böyle bir sistemde dolması biraz zor gibi görünüyor. Şimdi zaten konuşuruz birazdan da. Yani aslında şeyi konuşalım, tamam zamanı geldi. Seni ne motive ediyor? Yani hani o zaman sen diye konuşayım bir tane. Çünkü yani orada durmanın çok uzun zamandır galiba bu şirkette çalışıyorsun.
2011'den beri buradayım.
Yani evet, challenge'lar mı fazla, uzaktan çalışmak mı, nasıl?
Ya şöyle söyleyeyim, ben bir kere mutluyum. Şimdi şöyle, ben bir çalışanım aslında. İşin sahibi de benim. İşin sahibi de benim derken belki maddi olarak ben değilim yani dükkanın sahibi ama.
Ya hepimiz işimizin sahibiyiz. Yoksa bu...
Ama
bu
ben...
Hep diyorum ki bu işi yapamazsın başka türlü yani. Olmaz.
Ha kesinlikle, kesinlikle. Yani şey zaten... Bu geliştirme işi öyle yani. Sadece iş olarak değil ya. Bunu sahiplenmedikten, bunu hissetmedikten sonra yapamazsın. Ya ben çok seviyorum. Sebebini bilmiyorum. Çok da şey sorusu geliyor bana. Yani genelde biliyorsun 2 sene, 3 sene çalışılıyor firmalarda. Sen nasıl başarıyorsun bunu diye. Yani belki şeyle alakalı, benim yapımla alakalı olabilir. İşte İlker abiyi çok seviyorum. Belki bana kattıklarını çok seviyorum. Çünkü her ne kadar son zamanlarda bazı şeyler böyle tekrar etmeye başlasa da günün sonunda çok sıra dışı işler yaptığımızı düşünüyorum ya. Uzatmayayım. Öyle düşünüyorum. Belki sıra dışı da değildir bu arada. Onu da bilmiyorum.
Yo öyle müthiş sıra dışı da değil ama müthiş aslında olağan da değil. Baktığın vakit şey.
Ya şöyle söyleyeyim. Beni mesela alıp bir ne bileyim şey ajansında ne bileyim. Hani ajanslar var ya web sayfası falan yapıyor. Akşama kadar işte.
Ya ama öyle de düşünme ya.
O benim tarz olarak söylüyorum. Mesela o beni sıkardı. Onu söyleyeyim. Yani mesela öyle bir yerde
dışarıda çok başka işler de var yani. Bilmiyoruz belki de bilemiyor. Bak farklı problemler de çözülüyor. Öyle düşün.
Tabii,
yani, olayı o kadar ajans seviyesine indirme. Yani
ajansı şundan söylüyorum ya. Yok şimdi yanlış anlaşılmasın.
Kesin yanlış anlaşılacak.
Ha öyle mi ya? Özür dilerim.
Ben toparlamaya çalışıyorum.
Şey manasını söyleyeyim. Hani şeyler oluyor ya böyle. Şimdi dediğim gibi benim çok iş deneyimim olmadığı için sadece insanlarla konuşuyorum. İşte Twitter'dan gördüklerimi yorumluyorum. Ben hep şöyle algılıyordum ajanslar o zaman öyle toparlayayım. Yani sürekli fabrika usulü üretim bandı gibi bir bant var. Sürekli insanlar şey çivi çakıyor diyelim. Yani o şekilde işini icra ediyorlar. Benim şu andaki durumumda öyle bir şey söz konusu değil. Her gün farklı bir macera, farklı bir aksiyon, atraksiyon var. Ya ben onu kastettim. Yoksa şey değil. kimseyi
anladım.
Küçümsemek ya da yaptığı işe saygısızlık olarak değil yani.
Ya sen tabii ya monotonlaşmaktan bahsediyorsun. Bizim işimiz sende de var.
Tabii tabii. Her tabii olmaz olur mu?
Bende de oluyor. Ama bu iş yapıyoruz yani. Burada çünkü şey hep şöyle düşünüyorum. Ben bir yerde çalışıyorum ve bir para kazanıyorum. Hı-hı. Bir süre sonra bunun şeye monotonlaş yani düze dönmesi çok normal geliyor. Ama o düze dönüş bile yani düze dönüş derken sıradanlaşma demeyelim de yaptığın şeyler bir süre sonra normalleşebiliyor. Çünkü atıyorum bizde bir tane model var. Adı user ya da company. X, Y, account de ne dersen de adı. X diye bir model. Bu o kadar büyük bir model ki hani God model olur ya o model. Ve o model üzerinde yaptığın işlemler her zaman aynı olacak. Yani 10 yıl sonra da aynı olacak. Çünkü o modeli çıkaramazsın orada. Ama oradaki işte büyüdükçe, ettikçe farklı performans tabii, problemleri, farklı tabii. problemleri, backend'deki farklı problemler hep başka şeylere neden olacak. Biraz bakış açısıyla alakalı işte. Orada da sen zaten o açıdan baktığın için zaten şey diyorsun. Her gün başka bir problem demenin nedeni o bence.
Aynen öyle. Ya şey de var. Ya sonuçta o zaman bir şey anlatayım. Şu geçen İstanbul'da bir deprem oldu ya. Geçen dediğim evet. 3-4 ay oldu sanırım. Mesela o depremde hani şeyler çalışmadı. GSM operatörleri problem oldu. Bizde evet. şöyle bir durum oldu. Tabii biz hiçbir zaman bunu böyle düşünmemiştik olur diye. İnsanlar, okullar, velilere, veliler okullara bizim uygulamamız aracılığıyla ulaştılar. Ya birden Grafana'ya baktık şey pik olmuş. E şimdi bu durum beni motive etmeyecekse zaten nasıl söyleyeyim? Beni hiçbir şeye motive etmesi mümkün değil. Yani ben paralan da motive olamam. Sen mesela sürekli tekrar edip aynı şeyleri yapsan, çok para alsan devam edebilir misin onu yapmaya? Bence çoğu insan yapamaz ne yani. Ya çünkü bak şöyle söyleyeyim sana. Futbolculardan daha fazla böyle para kazanabilen yani şeyler var mı? İş yapan insanlar. Yok ama onlarla konuşuyorsun mesela. Var tanıdıklarımız. O bile sıkılmış abi. Çünkü şey insan öyle bir makine yani.
Var tanıdıklarımız güzelmiş. Trabzonspor maceraları diyorsun.
Ya herkesin vardır. Yani çok şey yani çok parayla motive olacaksan zaten ben yeni başlayanlara da söylüyorum. Sana da geliyordur muhtemelen. Abi işte Ruby öğrensem çok para kazanabilir miyim? Ya da...
Artık gelmiyor ya. İki seneye kadar çok geliyordu. Gelmiyor.
Ya çok geliyor iş. Ben de diyorum ki parayla motive olacaksanız bu meslek o meslek değil. Çünkü emeğin karşılığındaki para bu değil. Yani çünkü sen gençliğini veriyorsun, zamanını veriyorsun her ne kadar... 8 saat işte kağıt üstünde 8 saat veriyorsun ama eve geliyorsun aklında iş var. Hafta sonu oluyor aklında iş var. Kopamıyorsun ki işten hiçbir zaman. Biraz... Ben kopamıyorum en azından.
Onu konuşalım mı biraz? Peki böyle bir sistemde yani ben her şeyin senin bunu diyeceğim kusura bakma her şeyin sana baktığı bir yerde mesai yapman yani onu nasıl hayat aile dengesi bilmem nasıl sağlıyorsun bunu peki? Hani işverenlerin senden mesai bekliyor mu ya da sen yapınca bir fazla mesai konusu oluyor uzaktan çalışıyorsun falan hani bu nasıl bir şey var aranızda ayar?
Şöyle söyleyeyim ayar derken biz zaten şey bizim ilişkilerimiz hep abi kardeş gibi. Dolayısıyla iki tane çocuğum var. Bizim 4 sene önce işte ilk çocuğumuz oldu. Çocuklar olmadan önce ben mesaiyi şeyini çok ayarlayamıyordum açıkçası. Yani sabah 9, akşam 6 bizim mesaimiz. Ama tabii ki işte yap babam yap biliyorsun yani bitene kadar aslında. Çok böyle kesemiyordum. Özellikle evden çalışırken bu zaten çok zor oluyor. Yani bilgisayarın başından kalkamıyorsun bir şekilde. Çocuklar olduktan sonra ben yani 6 dediği zaman tabii olağan dışı bir durum olabilir. Bir problemle uğraşıyorsun bırakıp dön.
Ha. Ya onların dışında. Onların
dışında. Olduğu zaman ben direkt eve geliyorum çocuklarımın yanına zaten. Direkt şey yapıyorum. Mesai bitiriyorum. Bizde şöyle bir şey var. Hatta mesela bununla ilgili de ben bayağı bir yazıda ya videoda çektim. İlker abinin şöyle bir tanımı var. Fasulye saymak diye. Şimdi mesela ben diyelim ki çarşamba günü mesai var. Ben mesela arayıp şey diyebiliyorum. Ben çarşamba günü gelmeyeceğim. Bir işim var ya da gelmeyeceğim yani. Bir açıklama yapmam da gerekmiyor. Gitmiyorum. Ya da bir cenaze var. Birinin doğum günü var. Ne bileyim çocuk doğacak mesela. Kardeşimin çocuğu doğacak. Atıyorum. Şimdi bunlar birçok insan için belki de bir şey ifade etmeyebilir ama benim için mesela kız kardeşimin doğum yaptığında onun yanında olmak benim hayattaki şeyim ne derler kırmızı çizgimle demeyeyim de çok kıymetli benim için. Ya da ne bileyim bir yakınım hastalandı gidip onu ziyaret etmem lazım. Şimdi ben konuşuyorum işte yok 2 saat çıktıysan 2 saatlik şey dolduruyorsun, form dolduruyorsun. İşte cenazeye gideceksen yok izninden düşüyor falan böyle sürekli bir şey var. Hı-hı. Hesap kitap var. Dolayısıyla bu sefer çalışan da şunu yapıyor. Sabah 9'da gelirim abi saat 18'de çıkarım. Allah'ın bir kulu da beni 18.01'de burada tutamaz. Bizde böyle bir şey yok. Bizde dediğim gibi yeri geldim mi ben çalışıyorum. Yeri geldim mi de işte çok darlandım mesela. Saat 12'de diyorum ki ben eve gidiyorum. Hiç bana şey demiyor kimse. Nereye gidiyorsun Apo diye. Çünkü şey
biliyorlar. Sen buradaki ofise gidiyor musun? Oradaki Trabzon'da.
Tabii gidiyorum. Ha, evet, iki senedir çocuklardan dolayı evde çalışamıyorum, çocuklar biraz gürültü yapıyor. Okay. Ya, evdeyken de öyle yani. Ben darlandım mesela. Sonuçta hepimiz insanız. Olmuyor mu yani, çalışan 100 kişiden 90'ına şey oluyordur. Hele bizim meslekte. Abi yapasın yok yani. Bunun ötesi var mı? Ya yapmak istemiyorum. Yapasım yok yani. Bir şeye sinirlenmişsindir. Bir şey seni bunaltmıştır. Bu manada çok şanslıyım. Kendimi de şanslı görüyorum açıkçası. Çünkü şeyi de biliyorum. Hep çalışandan gidiyor. Hep yani. Ekseriyette öyle. Bizde çok şükür öyle bir durum yok. Herkes anlayışlı yani o açıdan.
Peki bu darlanma dedin de ve şey genelinde soracağım. Bu işte günümüz işte pandemiyi yaşıyoruz. Şu an evlerde çalışıyoruz. Sen zaten uzaktan çalışıyordun. Senin için bu uzaktan geçiş süreci bir problem olmamıştır şirket olarak ama iş yapış şeklinizi değiştirdi mi? İşlerinizi değiştirdi mi? Ve hani böyle bir psikolojik olarak bir sıkıntı var mı? Bunların nasıl üstesinden geliyorsun?
Bizim zaten şirketin tasarımı uzaktan çalışmak üzerineydi. Zaten ben uzaktan çalışıyorum. İlker abi ofise hiç gitmiyordu. O da evden çalışıyordu aslında. O da uzaktan. Şirketteki call center mekanizması dahi, telefonlar dahi IP'ler üzerinden olduğu için bizim için bu değişim hiç zor olmadı. Herkes, hatta şöyle söyleyeyim, daha Sağlık Bakanı açıklama yapmadan biz şeye döndük, uzaktan çalışmaya. Yani çok böyle pürüzsüz bir şey oldu bizim için, geçiş oldu. Zaten her şey internet üzerinden, Zoom kullanıyorduk biz ağırlıklı. 3-4 senedir Zoom kullanıyoruz zaten. 3-4 değil de 3 sene falan olmuştur belki, ya da 2 sene, emin olamadım. Yani hiçbir değişiklik yok. Zaten herkes dağınık olduğu için çok fazla bir problem yaşamadık. Yani motivasyon olarak dün yine bir muhabbeti geçti. Ya, uzaktan çalışmak bu değil. Bu başka bir şey yani.
Değil,
bunu
evet,
daha
evet.
önce kimsenin deneyimlediğini sanmıyorum. Yani şu anda canım dışarı çıkmak istiyor mesela benim. Çok güzel bir hava var. Çıkamıyorum. Dolayısıyla bu o değil yani. Bu başka bir kafa.
Orada ne yapıyorsun? Nasıl bir yönet? Yani çalışmaya devam mı ediyorsun? Çocuklarla falan mı?
Yani normal yine mesaimi bir odam var. Zaten masam, sandalyem vardı. Ofisteki monitörleri falan getirdim buraya. Çalışıyorum. Yine 6 dediği zaman çocukların yanına gidiyorum. Yani öbür odaya gidiyorum aslında. Gün içinde de son 2 haftadır sanırım ya da 3 hafta da olmuş olabilir. Dışarı çıkıp böyle 20 şey yarım saat 40 dakika falan yürüyüş yapıyordum. Öyle öyle psikolojik olarak bir nebze olsun. Toparladık yani.
Süper yani orada bir yani bir de tek olmak ama alışıksın da gene de ne de olsa evde olmak vacır vucur çocuk derken seni daha
tabii zor abi. Şimdi ben şeye de karşı çıkıyorum, yine kızıyorlar bana ki insanların şevkini kırma diye. Şey var ya, çok kolay ya abi, kolay değil bu iş.
Ne kolay?
İşte yazılım geliştirmek çok kolay işte.
Nesi kolaymış o zaman, herkes yapsın, kolay bir şey.
Ya var ya, DNR'a gidiyorsun 15 dakikada Java, öbür kursa bakıyorsun 1,5 saatte bilmem ne. Ya abi
ne
diyorum.
Ben ya bir tweet atmıştım. Çok sinirlendim. Şey dedim, evet kolaysa buyurun evdeyiz, evdesiniz. YouTube'da videolar var bedava. Oturun izleyin yazılımcı. Hadi benim seviyeme gelin. Ondan sonra beraber oturup konuşalım.
Ya seviye meselesi dedi ya. Bu.
Abi benim zamanıma gel. Yani benim olduğum noktaya gelin. Hadi konuşalım o zaman.
Ya aynen öyle. Yani ben
neler oldu, neler bitti. Ne gözyaşları döküldü.
Ya öyle öyle. Ya zor iş. Yani bu ben ya şöyle söylüyorum.
Zor, her iş zor. Hiçbir şey kolay diyemeyiz ki.
Ya zaten kolay olsa bunun matematiği basit. İnsanlar sana para vermez çalış diye. Kolay olsa evet, kendisi yapar zaten. Ama ben şeye kıl oluyorum. Küçük görme kafası var yani. Zaten hani senin geldiğin noktaya ben diyor ya mesela, bir senede gelirim. Sen 20 sene 30 sene uğraşmışsın. Ha gelebilir bu arada. Ama deneyim, tecrübe bunlar başka şeyler yani. Bunlar yazılı değil zaten. Başta da seninle konuştuk. Çoğu yazılı değil bunların.
Değil.
Evet.
Aynen. O gözyaşı başka bir şey. Onu demeye
çalışıyorum. Şunu nasıl sen 2 senede deneyimleyeceksin? Sistemle diyelim 2000 kişi var. Bir problem olmuş. Telefonlar çatır çatır çalıyor. Senin karar verip problemi bulman lazım. Bulduğunu düzeltmen lazım. Bir yandan birisi arıyor işte, para çekemiyorum, sanal post çalışmıyor. Atıyorum tamamen, uyduruyorum. Abi bir kere bunu yönetmek bile başlı başına şey. Düzgün düşünüp deploy yapıp ya da bozduğun şeyi bir şekilde saptayıp onu çözmek falan. Yani bunların hepsi başlı başına şeyler yani, böyle konuşsak saatlerce konuşuruz.
Deneyimler aynen.
Dolayısıyla ben çok kıymetli buluyorum işin deneyim tarafını. Yani if mif kısmını değil, o kısım zaten ya, aynen, şey. Aynen. Zurnanın son deliği yani.
Tabii bir yani bunu kalkıp sen ben yazmıyoruz zaten. Hani işte ya ne bileyim, atıyorum. Öğretmenlik de çok basit abi. Zaten 2 ayınız tatil parada. Hani böyle bir şey, ben böyle bir cümleyi hani yok. Hani ben kurmam zaten de çok saçma çünkü biliyorum yani işin olayını.
Ya o zaman ben sana Türkçesini söyleyeyim. Bizim özellikle genç kardeşlerimizde kolay yoldan paraya ulaşmak gibi bir bakış açısı var. Fakat böyle bir şey mümkün değil yani. YouTuber'lar dahil buna. Yani Saçma sapan YouTube videolarını görüyorsun. 1 milyon, 2 milyon izleniyor ama kolay değil bunu üretmek. Bunu kaçırıyoruz biz nedense.
Aynen. Peki sizin böyle işe alma durumunuz var mı? Böyle yani nasıl o siber uzay yazılım teknolojilerine nasıl girilir? Ne gibi süreçlerden geçiniyor? Biraz bahseder misin?
Şöyle söyleyeyim. Biz zaman içinde bayağı bir arkadaşla uzaktan da çalıştık. Normal tam zamanlı ofise de gitti geldi çalıştık. Geliştirici pozisyonunda şu anda bir arkadaşımız işte bizle beraber başladı. Onu biz nasıl aldık? Aslında referans usulüyle aldık. Yani böyle bir ilan çıkıp da. Çünkü şeyi fark etmişsiniz zaten. Bizim nasıl söyleyeyim işte şu özelliklere sahip bir insan arıyoruz gibi bir ilan verme şansımız çok fazla yok. Biz daha çok yetiştirmek üzerine aslında alıp yetiştirip faydalanmak, ekosisteme katmak istiyoruz. Ekosistem kelimesini de çok sevmiyorum da. Dolayısıyla bize lazım olduğu zaman bir kaynak, bir insan kaynağı. Daha çok böyle referansla çevremizdeki insanlardan faydalanıyoruz. Yani böyle direkt en azından şu anda öyle bir şeyimiz yok. Yani işe alım sürecimiz.
Yani sana herhalde sana falan ulaşmaları yeterli. Ya da seni tanı ya da sana bir
yerden. Tabii canım zaten şey bir şey lazım olsa zaten Twitter'dan bir şekilde yazarız. İlgili
arkadaşlar. Sen geçen bir şeyler yazmış mıydın? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bir işle alakalı yanlış hatırlıyorumdur o zaman.
Muhtemelen evet.
Okey. Peki şeyi merak ediyorum. En sonunda onu konuşalım. Artık şirketle alakalı durum bitti de. Sen biraz da böyle bir sizin Kodla diye bir etkinlik senelerdir yaptığınız. Kaç 5 sene mi oldu? 4 sene.
Evet. 4 kere yaptık da bugün bu sene 5.'si olacaktı işte olmadı koronadan dolayı.
Nasıl gidiyor? Nereden çıktı? Neler yapıyorsunuz?
Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Trabzon çok yani her şehirden kaliteli insan çıkıyordur. Trabzon özel değildir ama Trabzon'da şöyle bir durum var. Gerçekten çok iyi yazılımcılar var. Şehir dışında yaşayan, çeşitli ülkelerde yaşayan. Ama bir araya gelip böyle kimsenin birbirinden haberi yok. Herkes izole birbiriyle. Öyle bir durum vardı. Trabzon Hackerspace adında bundan yıllar önce sanırım bir 6 sene falan olmuştur. Bir de burada Karadeniz Teknik Üniversitesi var. Hackerspace adında bir topluluk kurduk. Biz bu toplulukla beraber haftada bir kere şunu hatta fotoğrafları da vardır. Çoğu etkinlik yani İstanbul'da ya da büyük şehirlerde yapılan etkinliklere katılan insandan fazla bizim haftada bir kere yaptığımız etkinliğe katılan insan oluyordu. Hatta bir ara düğün salonu tutalım dedik.
Çok insanları.
Çünkü şöyle bir şey var. İnsanlar aç.
Tam onu diyecektim abi. Aynen. İnsanlar o tarafta çok istiyorlar. Bunu fark biliyorum.
Çok istiyorlar.
Yapmaya da cesaret edemiyorlar. İşin enteresan tarafı. İstanbul'da biraz atılgan insan. Girişim, o kadar da girişimci değiller. Ben üniversitede biraz o konuda suçlulamak değil de kulüplerde daha daha fazla görev alabilirler gibi geliyor bana ama.
Orada da şöyle sıkıntılar var. Yani kulüpleri de çok rahat bırakmıyor bu bürokratik şeyler, durumlar. Çok detayına girmeyeyim. Dolayısıyla sonuçta 20 yaşındaki genç arkadaşlarımız ama çoğu çocuk aslında hayata dair. Yani hayatın sillesini yememiş çoğu. Yani biraz dövüşmek lazım bazı şeyleri elde edebilmek için. Herkeste de o şey yok. Çoğunlukla içine kapanık oluyor. Zaten farklı bir şehire gelmiş. Hiç bilmediği ne bileyim bir yurtta kalıyor. Belki başka bir takıntısı var. Temizlik takıntısı. Pisliğin içinde yaşıyor. Örnek veriyorum. Yani adamın şeyine sıra gelmiyor. Kendini geliştirmesine. Biz bu Hackerspace ile beraber bayağı bir yol alınca bizim şey var. Unicrow var Trabzon'da. Emre Efendioğlu. Emre dedi ki bir etkinlik yapalım. İşte bir gece ansızın yapalım. Adı ne olsun? Kodlu olsun.
Ya böyle oluyor zaten. Aynen. Bir gece yapalım.
Aynen öyle. Kodlu olsun. Şöyle söyleyeyim. Biz ilk etkinliğimizi yaptığımızda bildiğin esnaftan abi işte Allah yalvarması. Para topladık. O şekilde yaptık etkinliği ama etkinlik çok güzel oldu. Yani böyle çok samimi oldu öyle söyleyeyim. Bir de getirdiğimiz insanlar zaten çok iyi insanlardı. Biz Kodla'nın genel olarak konuşmacı getireceğimiz zaman teknik, tabii ki teknik kalitesi de önemli ama çocuklarla işte burada vakit geçirecek, konuşacak, sohbet edecek sunumların dışında. Çünkü genelde şöyle oluyor. Adam geliyor mesela öyle insanlar da geldi. Biz de bilemedik seçim yaparken. Adamın işte ne bileyim bir sürü şeyini karşılıyorsun. Getirtiyorsun adamı. Konseptimiz 3 aşağı 5 yukarı belli. Adam sunumunu yapıyor bir saat. Ne öncesinde var ne sonrasında var. Ara ki bulasın. Geziyor işte bilmem ne yapıyor. Bu bize çok fazla fayda sağlamıyor şey açısından. Biz istiyoruz ki gelen konuşmacı buradaki arkadaşlara bir yol göstersin. Bir abilik yapsın, ablalık yapsın. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum derdimizi. Yani bizim derdimiz organizasyon olarak şey değil. Çıksın işte sunum yapsın birisi. Sektörde önemli bir vatandaş. Ki bunu zaten üniversiteler yapıyor işte. Çeşitli markaların yöneticileri geliyor. Hikaye anlatıyor aslında. Çok da böyle pratikte bize fayda sağlamayacak şeyler. Ondan sonra biniyor uçağına dönüyor. Uzatmayayım daha fazla. İşte kodladığında bir şeye karar verdik. Yaptık. Çok sevildi. Her geçen sene de bir tık, bir tık, bir tık, bir tık şey yaptık. Geliştirdik konsepti, gelen konuşmacıların, uzmanlık alanlarının çeşitliliğini falan. Bugünlere geldi. Hatta kodlayı böyle farklı şehirlerde yapmak gibi de düşüncelerimiz var. Dediğim gibi işte Emre daha çok uğraşıyor kodlayla. Hı-hı. Tasarımları, masarımları, her şey Trabzon şeyli. Ya Trabzon'da yapılıyor diyeyim. O da bizim için önemli yani. Yerli tamamen her şeyiyle. Vallahi insanlar da seviyor. Bir sürü de İstanbul'da, belki sana da denk gelmiştir, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuş. İşte kodla sayesinde staj ayarlamış. Sonra stajı bitmiş, çalışmaya başlamış. Bir sürü de arkadaşımız, kardeşimiz var. Görüşüyoruz da birçoğuyla. Yani bayağı bir katkımız oluyor diye düşünüyorum bu manada.
Evet, büyük bir katkınız var. Yatsınamaz. Zaten çok fazla etraftan da, topluluktan da çok destek aldınız. Ben kendi adıma şahsen özür dilerim, hiç katılamadım. Çok isterim.
Estağfurullah. Bir ilk fırsatta bekleriz.
Ya bir de zaten oralıyım. Yani oralı değilim. Ben de o Yoğurdulu'yum ama hiç oralara bir şey
ya
olmadı.
Ya bak, bir şey söyleyeyim. Şu çok güzel bir şey değil mi? Sözünü kestim.
Bir taşımak. Ya hep oralarda yardım etmek istiyorum ama hiç yani daha yaşım belki daha genç.
Ya
belki
o, aynen öyle yani.
Bakalım yani. Bilmiyorum. Yani oraları ihmal etmemek lazım. Ya bizim orada üniversite yok. Ordu Üniversitesi'nde var mı bilmiyorum. Bilgisayar mühendisliği ya da alakalı teknolojileri ama yani daha böyle Samsun'dan sonrasına doğuya doğru daha böyle Karadeniz Teknik Üniversitesi çok değerli bir üniversite bu arada. Yani şu an bile çalıştığım arkadaşlar var. Çok değerli. Hem insan olarak hem teknik olarak hem merak olarak. Ya bir de ne biliyor musun şimdi aslında? Demin şey konuştuk ya, bu arada biliyor musun? Bir saat, 1,5 saat oldu. Yani kaç saat oldu? Bir saati geçti. 1,5 olmamış da yanlış söyledim. Hemen hızlıca toparlayayım. Böyle hani okulda öğretilende kalmayan insanlar daha meraklı, uğraşan, yani içine sindiren insanlar oluyorlar. Bunlar daha, bu insana daha değerli oluyor. O yüzden hani daha hani diyorsun ya Java.net işte Türkaka. Aslında onun öyle görmesinin nedeni
çok,
o.
Çok
biraz
çok
daha. Hani oradan çıkıyor yola yani. Hani anlatabildim ya. Okullarda öğretilen diller oldukları için yani sadece Java biliyor abi. Gelmiş burada bilmem ne bilmem ne oluyor. Aslında tabii ki öyle değil. Ama biraz da oraya da kayıyor. Fakat işte böyle öbür, oralardan tanıdığım insanlar hiç öyle insanlar olmadı. Kendilerini geliştirmişler bir şekilde kendi kendilerine. Neyi nasıl yapacaklarını iyi biliyorlar, nasıl konuşacaklarını biliyorlar. O yüzden değerli bir üniversite. Hem orası da, 19 Mayıs Üniversitesi de öyle. Keza 19 Mayıs Üniversitesi'nde zaten açık kaynak teknolojilere bayağı destek veriyorlar orada. Recai Hoca vardı galiba.
Yalnız burada benim bir parantez açmam lazım. Kendimle çalışırım açmazsa. Burada Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin çok fazla bir esprisi yok. Onu ben söylemek zorundayım. Yani üniversitenin sunduğu ekstra bir şey yok burada. Burada tamamen...
Okuldaki insanların okul yılı olarak söylüyorum. Yani okul isim mi o ya? Abi yapacak bir şey yok yani. Sen nereden mezunsun?
Yok çünkü şöyle bir algı oluşabilir. Ben bunu çok sevmiyorum bu durumu. Sanki üniversitenin ittirmesiyle, üniversitenin desteğiyle bir şeyler yapılıyormuş gibi ama öyle bir şey yok. Onu yok, söylemem yani, lazım.
Değildir, değildir. Biliyorum, biliyorum. Siz kendiniz yapıyorsunuz. Onu biliyoruz ya. Onu herkes araştırır bulur zaten. Hani orayla değil.
Yani biz
sadece
bir
bölge
şey
olarak söylemek istedim. Bölge
şey olarak ne derler? Yani kendimize pay biçmek için değil. Bunu Ahmet yapmaz, Mehmet yapar. Ama burada şey çok rahatsız ediyor beni.
Yok abi, kendinize pay biçin. Yıllardır bir iş var ve bak 5 senede yapılıyor diyorsun.
Yani ya valla şöyle söyleyeyim. Demek
yapılmıyormuş. İşte.
Neydi adı? Şimdi ismini vermeyeyim arkadaşım. Lisede okurken kodlayı bir yerden duyuyor. Hiç yazılımla falan hiçbir alakası yok çocuğun. Bildiğin çocuk da o zaman yani. 5 sene önce. Geliyor kodlaya. Kod yani program geliştirmek diye bir şey, yazılım geliştirmek diye bir şeyin varlığını falan keşfediyor kodla sayesinde. Çok hoşuna gidiyor. Şu anda bayağı iyi bir noktada o arkadaş. Kendini geliştirdi. Yani bu bence çok önemli bir şey. İnsanların kafasında kıvılcım yakmak, farkındalık oluşturmak bence başlı başına bir güzel bir olay. Onu da söylemem lazım yani.
Süper abi. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür
burada
ederim.
Kesmek zorundayım. Bayağı gidiyoruz çünkü. Senin eklemek istediğin, sormak istediğin bir şeyler var mı en son?
Yok, teşekkür ederim davet ettiğin için. Umarım güzel olmuştur. Böyle
çok çok güzel oldu. Çok farklı oldu. Yani böyle bu dinamikte biriyle konuşmadık en azından. Hep böyle freelance olabilirsin tek başına ama hem bir yerde çalışıp hem tek başına birçok şey yapan biriyle konuşması da benim için de farklı bir deneyim oldu. Farklı bir içerik çıktı. Ben de çok teşekkür ederim paylaştıkların için.
Rica ederim.
O zaman görüşmek üzere. Hoşça kal.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.